Ayrım 8, sayfa 63. Sonra sandalyeyi hafifçe araladığı kapının önüne koydu ve bekledi. Neredeyse yarım saat sonra adamı bekleme alanından koridora çıkarken gördü. Tıknaz ama dinç görünümlüydü. Tuhaf biçimde çarpık olan bacakları sanki dizlerinin arkasında bir plaj topuyla yürüyormuş gibi gösteriyordu onu. Erkekler tuvaletinin o evrensel tabelasının olduğu kapıdan girmeden önce kemerini çekiştirdi. Ağır bir şey asılıydı sanki. Harry ayağa kalkıp peşinden gitti. Tuvalet kapısının önünde dikilip derin bir nefes aldı. Uzun zaman olmuştu. Kapıyı itip içeri girdi. Tuvalet de tam hastane gibiydi. Temiz, şık, yeni ve çok geniş. Ana duvar boyunca sıralanan altı kabin kapısının hiçbirinin kilidinde kırmızı bir kare yoktu. Daha kısa olan duvarda dört lavabo vardı. Diğer uzun duvarda ise kalça hizasında dört porselen pisuar. Adam sırtı Harry'e dönük halde birinin önünde duruyordu. Tepesinden yatay bir boru geçiyordu. Yeterince sağlama benziyordu. Harry tabancasını ve kelepçeyi çıkardı. Erkekler tuvaletinde kimsenin birbirine bakmaması genel görgü kurallarından biriydi. Kasıtlı olmadan kurulan göz teması bile cinayet sebebi olabilirdi. Adam da bu kurala uyarak başını çevirmedi. Harry bu esnada kapıyı büyük bir dikkatle kilitledi. Ağır adımlarla adama yaklaştı, tabancanın namlusunu boynuyla başı arasındaki yağ boğumuna dayadı ve bir keresinde teşkilattaki bir arkadaşının tüm polislere meslek hayatlarında en az bir kez kullanmaları için izin verilmesi gerektiğini söylediği o cümleyi fısıldadı. Olduğun yerde kal. Adam söyleneni yaptı. Vücudu kasılınca Harry yağ boğumunun tüylerinin diken diken olduğunu gördü. Ellerini kaldır. Adam kısa ve güçlü kollarını başının üzerine kaldırdı. Harry öne eğildi. O an bir hata yaptığını fark etti. Adamın hızı nefes kesiciydi. Harry yakın dövüş tekniklerini çalışarak geçirdiği saatlerde bir darbenin nasıl alınacağını da en az vurmak kadar önemli olduğunu öğrenmişti. İşin püf noktası kasları gevşetmek ve saldırının artık önlenemeyeceğini, sadece şiddetin azaltılabileceğini kabullenmekti. O yüzden adam kendi etrafında dönüp dizini bir dansçı gibi kıvrakça havaya kaldırdığında Harry de harekete uyumlu bir şekilde tepki verdi. Bedenini tekmeyle aynı yönde hareket ettirdi. Adamın ayağı kalçasının üzerine denk geldi. Harry dengesini kaybedip düştü ve fayans zeminde adamın erişemeyeceği yere kadar kaydı. Yerden kalkmadan iş geçirdi ve tavana bakarak cebinden sigara paketini çıkardı. Bir tane çekip ağzına koydu. Hızlı kelepçe dedi. Chicago'da FBI kursuna katıldığım sene öğrenmiştim. Cabrini Green'de berbat bir odada kalırken. Dışarı çıkıp soyulmak istemiyorsam beyaz bir adam olarak akşamları yapacağım bir tek şeyin oluyordu. Ben de o odada kalıp iki konuda kendimi geliştirdim. Polis tabancamı karanlıkta elimden geldiğince hızlı doldurup boşaltmak, bir de masanın ayağına en hızlı şekilde kelepçe takmak. Harry dirseklerinin üzerine kalktı. Adam başının üzerine kaldırdığı kısa kollarıyla dikiliyordu hala. Bilekleri borunun iki yanında duran kelepçelere hapsolmuştu. Boş gözlerle dedektife baktı. ''Seni Bay Cluit mi gönderdi?'' diye sordu Harry, İngilizce konuşarak. Adam Harry'nin bakışlarında gözünü kırpmadan karşılık verdi. ''Triad mı? Borcumu ödedim ben, haberin yok mu?'' Harry adamın ifadesiz yüzünü inceledi. Yüz hatları Asyalıları andırıyordu ama ne yüzü ne de ten rengi Çinli'ye benziyordu. Belki de Moğol'du. ''Ne istiyorsun benden? Konuş bakalım.'' Yanıt yoktu ve bu kötüye işaretti. Adam muhtemelen bir şey sormaya değil bir şey yapmaya gelmişti. Harry ayağa kalktı. Adama yandan yaklaşmak için yarım daire çizerek yürüdü. Tabancayı onun şakağına doğrultup sol elini takım elbisesinin ceketine attı. Eli bir tabancanın soğuk çeliğini es geçerek cüzdana ulaştı ve onu dışarı çekti. Harry üç adım geri çekildi. Bakalım kimmişsin? Bay Jussi Kokka. American Express kredi kartını ışığa tuttu. Finlandiyalı mısın? O zaman Norveççeden biraz anlıyorsundur herhalde. Cevap gelmedi. Eskiden polissin değil mi? Gardemoen'in geliş terminalinde seni gördüğümde sivil narkotik polisi olduğunu düşünmüştüm. O uçakla geldiğimi nereden biliyordun Jussi? Bu arada sana Jussi dememe bozulmazsın değil mi? Aleti fermuarından dışarı sarkan bir adama adıyla hitap etmek doğal olsa gerek. Gırtlaktan gelen kısacık bir sesin ardından bir ağız dolusu tükürük havada dönerek Harry'nin göğsünü isabet etti. Harry tişörtüne baktı. Tükürük siyah kumaşın üzerindeki ikinci O harfinin ortasına çapraz bir çizgi çizmiş ve tişörtün üzerinde yazan grup adını Snow Patrol'e dönüştürmüştü. ''Demek Norveççe biliyorsun.'' dedi Harry. ''O halde kimin için çalışıyorsun Jussi? Benden ne istiyorsun?'' Jussi'nin suratında tek bir kas bile oynamadı. Dışarıda birisi kapı kolunu zorladı, küfredip gitti. Harry iç geçirdi. Tabancayı kaldırıp filinin alnıyla aynı mesafeye getirdi ve horozu çekti. ''Beni aklı başında normal bir insan olarak görüyor olabilirsin Jussi ama buraya kadar. Babam burada hasta yatağında çaresizce yatıyor. Bunu öğrendin ve bu benim için büyük bir sorun sayılır. Çözmemizin tek yolu var. Neyse ki silahlısın. Polise nefsi müdafaa olduğunu söyleyebilirim.'' Harry horozu daha da geri çekti ve o bilindik bulantıyı hissetti. Kripos. Harry horozu durdurdu. Tekrar et. Adam İsveççe Kriposlarım diye tısladı. Norveç düğünlerindeki muzip konuşmacıların bayıldığı bir Finlandiya aksanı vardı. Harry gözlerini adama dikti. Doğruyu söylediğine şüphesi yoktu. Yine de bu cevap hiçbir anlam ifade etmemişti onun için. Cüzdanımda diye hırladı Finlandiyalı sesindeki öfkenin gözlerine ulaşmasına izin vermeyerek. Harry cüzdanı açıp içine baktı. Kalın bir kimlik kartı çıkardı. Pek fazla bilgi yazmasa bile bu da yeterliydi. Önünde duran adam Kriminal Polis Santrali'ndendi. Kısa adıyla Kripos'tan. Yani Oslo'nun tüm ülkeyi etiketleyen cinayet soruşturmalarını destekleyen, hatta çoğu zaman bu vakalar araştıran merkezi suç biriminden. Kripos'un benimle ne alıp veremediği olabilir ki? Belman'a sor. Belman kim? Finlandiya'nın ağzından kesik bir ses çıktı. Öksürük mü kahkaha mı olduğu belli değildi. Komiser Belman be, aptal herif, benim amirim. Artık izin versen de ben gitsem ya, yakışıklı. Siktir dedi Harry karta tekrar bakarak. Siktir siktir. Cüzdanı yere attı ve kapıya yürüdü. Hey hey. Harry kapıdan çıkıp koridorda çıkışa doğru yürürken Finlandiya'nın haykırışları giderek söndü. Az önce babasıyla ilgilenen hemşire karşıdan geliyordu. İkisi yakınlaşınca gülümseyerek başını salladı. Harry kelepçenin minik anahtarını havaya fırlattı. Erkekler tuvaletinde bir teşhirci var, Bay Altman. Hemşire hızlı bir refleksle anahtarı iki eliyle kaptı. Harry kapıdan çıkana dek adamın aval aval arkasından baktığını hissetti. Bölüm 9 Atlayış. Saat gece 11'e çeyrek vardı. Hava 9 dereceydi ve Marit Olsen hava durumunu sunucunun ertesi gün hava sıcaklığının daha da yüksek olacağını söylediğini hatırlıyordu. Frogner Parkı'nda incin top oynuyordu. Havuz nedense aklına hurda gemileri, evlerin duvarlarından ıslık çalarak geçen rüzgarların ve kış yüzünden kapalı duran panayır alanlarının olduğu terk edilmiş balıkçı kasabalarını getirmişti. Bir de çocukluğuna ait bölük pörçük hatıraları. Mesela Trondholmen'e musallat olan, geceleri saçlarında yosunlarla ve ağızlarına burunlarına donmuş balıklarla denizden çıkan boğulmuş balıkçılar gibi. Nefesi olmayan ama buz gibi soğuk ve boğuk sesleriyle martılar gibi çığlık atmaya alışkanlık haline getirmiş hortlaklar da onlar. Ağaç dallarına takılıp bir sökülme sesiyle bedenlerinden ayrılan şiş kolları ve bacaklarına rağmen Trondholmen'deki o izbe eve yürümeye devam eden ölülerdi. Trondholmen'de büyük babasıyla büyük annesi yaşardı. Geceleri tir tir titreyerek evin çocuk odasında öylece yatarlardı. Marit Olsen nefesini verdi ve vermeye devam etti. Aşağıda rüzgar esmese de 10 metrekarelik bu atlama kulesinin tepesinde havanın hareketi fark ediliyordu. Marit şakaklarında, boğazında ve kasıklarında atan nabzını, ona hayat veren taze kanın vücudunda akışını hissetti. Yaşamak, hala hayatta olmak muhteşemdi. Kulenin basamaklarını tırmanırken nefessiz kalmamış, sadece kalbinin, o sadık kasının çılgınlar gibi koştuğunu hissetmişti. Altındaki boş atlama havuzuna bakınca ay ışığının neredeyse yapay zannedilecek mavi bir parıltıyla fayanslara vurduğunu gördü. Daha ileride, havuzun sonunda ise büyük saati görebiliyordu. Kolları onu beş geçede kalmıştı. Zaman akmıyordu. Şehrin sesini duyabiliyor, Kirkeveyn'deki araba ışıklarını görebiliyordu. Ne kadar yakındılar. Bir o kadar da uzak. Sesini birilerine duyurmak için fazla uzak. Nefes alıp veriyordu ama şimdiden ölü sayılırdı. Boynunda halat kadar kalın bir ip vardı ve martıların yakında aralarına katılacağı hortlakların sesini işitebiliyordu. Ölümü düşünmüyordu yine de, hayatı düşünüyordu. Yaşamayı ne kadar sevdiğini, yapmış olmayı dilediği tüm küçük ve büyük şeyleri. Hiç görmediği ülkeleri gezebilir, yeğenlerinin büyümesini izleyebilir, dünyanın sarsılıp kendine gelmesine şahit olabilirdi. Bir bıçakla başlamıştı her şey. Sokak lambasının ışığında parlayan ve boğazına dayanan bir bıçakla. Korkunun enerjiyi açığa çıkardığı söylenirdi. Onunsa tüm enerjisini elinden almış, vücudunu hareket edecek güçten mahrum bırakmıştı. Etini kesen çeliğin düşüncesi onu kan dondurucu bir çaresizliğe itmişti. Öyle ki çite tırmanması söylendiğinde yapamamış, yere düşüp yanaklarında gözyaşlarıyla bir fasulye çuvalı gibi yatmıştı. Olacakları biliyordu çünkü. Kesilmemek için elinden geleni yapacak ama buna engel olamayacaktı. Yaşamayı öyle çok istiyordu ki. Birkaç sene, bari birkaç dakika daha. Herkese hükmeden o deli ve kör mantığa kapılmıştı. Ağzını açmamasının emredildiğini unutup çite tırmanamayacağını söylemişti. Bıçak bir yılan gibi kıvrılarak ağzını doğramış, içeride dönmüş, dişlerini parçalayarak geri çekilmişti. Bir anda ağzı kanla dolmuştu. Ses maskenin arkasından bir şey fısıldamış ve ona çitin yanından yürümesi için dürtmüştü. Az sonra çalıların içinde kalan bir deliğe doğru itilmişti. Marit Olsen ağzına dolmaya devam eden kanı tükürdü ve altındaki platforma baktı. Orası da ay ışığının maviliğine bürünmüştü. Bu boş haliyle izleyicisi ya da jürisi bulunmayan, sadece hakimin olduğu bir mahkeme salonuna benziyordu. Kalabalık yerine sadece celladın olduğu bir infaza. Kimsenin görmeye değer bulup da gelmediği halka açık bir idama. Marit hayattayken Albin'den ne kadar yoksunsa ölürken de aynı durumda olduğunu düşündü bir an için. Üstelik artık konuşamıyordu bile. Atla. Parkın bu kış gecesinde bile ne kadar güzel olduğunu gördü. Havuzun sonundaki saat çalışsaydı keşke. Böylece ölümden çaldığı fazladan saniyeleri görebilirdi. Atla diye tekrarladı ses. Maskeyi çıkarmış olmalıydı. Sesi değişerek tanıdığı bir sese dönüşmüştü. Başını çevirince şoke olmuş gözlerle adamın yüzüne baka kaldı. Sonra sırtına bir tekme yedi. Bağırdı. Artık ayaklarının altı boştu. Hayret verici olsa da bir an için ağırlığı yokmuş gibi hissetti. Fakat yer onu kendine çekiyordu. Vücudu giderek hızlanırken havuzun mavi beyaz porseleninin onu parçalara ayırmak için hızla ona doğru geldiğini fark etti. Havuzun tabanına 3 metre kala Marit Olsen'in boynu ve boğazını saran ip gerildi. Ihlamur ve kara ağaçtan yapılmış esnekliği olmayan eski usul bir ipti. Marit Olsen'in iri bedeni en ufak bir dayanma gücü gösteremeden başından ayrıldı ve tok bir sesle havuza yığıldı. Başı ve boynu ipte kaldı. Fazla kan akmadı. Ardından başı öne devrilip ilmekten çıktı. Mavi eşofman üstünün üzerine düştü ve bir süre gürültüyle fayansla yuvarlandı. Ve havuz yeniden sessizliğe gömüldü. İkinci kısım. Bölüm 10. İhtarlar. Harry gece 3'te uyuma girişimlerinden vazgeçerek kalktı. Mutfak musluğunu açıp altına bir bardak tuttu. Su taşana ve bileğine gelene kadar bekledi. Çenesi ağrıyordu. Dikkatini mutfak tezgahının üzerine tutturulmuş iki fotoğraf çekti. Birkaç yerden kırışmış olması görüntüyü biraz bozsa da birinci fotoğrafta açık mavi renkli yazlık elbisesiyle Raquel vardı. Ama mevsim yaz değildi. Arkasındaki yapraklar sonbahar olduğunu söylüyordu. Raquel'in koyu kahverengi saçları çıplak omuzlarına dökülüyordu. Gözleri merceğin arkasındaki bir şeyi, belki de fotoğrafı çekeni arıyor gibiydi. Resmi kendisi mi çekmişti? Hatırlamaması garipti. Diğeri Oleg'in fotoğrafıydı. Valvehovin buz pateni pistinde geçen kış aldığı ders esnasında Harry'nin cep telefonuyla çekilmişti. O zamanlar çıtkırıldım bir oğlan çocuğuydu ama derslere devam etseydi bir zamanlar onun olan kırmızı kayak giysisinin içini çok geçmeden doldurabilirdi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Neredeydi? Raquel her nereye gittilerse ikisi için yeni bir yuva kurmayı başarabilmiş miydi? Oslo'dakinden daha güvenli hissedecekleri bir yuva. Hayatlarında yeni insanlar var mıydı? Oleg yorulduğunda ya da dalgınlığına geldiğinde hala Harry'den baba diye mi bahsediyordu? Harry musluğu kapattı. Dizlerinin karşısında duran dolap kapağını düşündü. Jim Beam şişesi sanki içeriden adını fısıldıyordu. Üzerine bir pantolon ve tişört geçirip oturma odasına gitti. Ve Miles Davis'in Kind of Blues albümünü açtı. Band makarasının payını telafi etmek için stüdyoda şarkıları biraz daha yavaş çaldıkları o sonraki kayıt değil, adeta gerçekliğin yerine geçen orijinal kayıttı. Harry albümü bir süre dinledikten sonra mutfaktan gelen fısıltıyı bastırması için sesini daha da açtı. Gözlerini kapadı. Kripos, Belman. Bu ismi daha önce hiç duymamıştı. Hagen'i arayıp neyin nesi olduğunu soruşturabilirdi ama canı hiç istemiyordu. Neyle ilgili olduğunu bildiğine dair bir his vardı çünkü içinde. Uyuyan yılanı uyandırmamak en iyisiydi. Son şarkı olan Flamenco Sketches'e geldiğinde daha fazla dayanamadı. Mutfağa gitmek için ayağa kalktı. Hole geldiğinde sola dönüp Doc Martens botlarını ayağına geçirdi ve evden çıktı. Dosyayı ortadan yarılmış naylon bir poşetin altında buldu. Kapağına kurumuş bezelye çorbasına benzeyen bir şey bulaşmıştı. Oturma odasına dönünce yeşil berjer koltuğa oturdu ve bir ürpermeyle okumaya başladı. İlk kurban Borgmistan Mier adında aslen kuzeyli Levangerli olan 33 yaşında bir kadındı. Bekardı ve çocuğu yoktu. Oslo'da Sagen'de oturuyordu. Saç stilistiydi ve özellikle kuaförler, fotoğrafçılar ve moda basınından insanlardan oluşan geniş bir çevresi vardı. Oslo'da sık sık gittiği çok sayıda restoran vardı ve havalı bir tipti. Doğa sporlarına meraklıydı. Dağ kulübeleri arasında yürümeyi ve kayak yapmayı seviyordu. İş arkadaşlarının ifadeleri genelde ne kadar uğraşırsa uğraşsın özünde hala bir Levangerliydi, ana fikrine sahipti. Harry bu yorumların taşralıktan kurtulmayı başarmış olanlar tarafından yapıldığını düşündü. Hepimiz onu çok severdik. Bu meslekte dahi diyebileceğim birkaç insandan biriydi. Hala aklım almıyor. Böyle birinin canına nasıl kıyılır anlayabilmiş değiliz. İyi kalpli biriydi. Sevdiği erkeklerin hepsi er ya da geç onu sömürdü. Onların oyuncağı oldu. Gözü yükseklerdeydi. Asıl sorun da buydu. Harry kadının fotoğraflarından birine baktı. Hala hayattayken çekilmiş bir resmine. Sarışındı. Muhtemelen sonradan olma. Aman aman güzelliği olmayan sıradan bir yüzü vardı ama asker ceketi ve Jamaika beresiyle giyim kuşamı şıktı. şık giyimli ve iyi kalpli. Bu ikisi bir arada bulunabilir miydi? Şenes Moda Dergisi'nin aylık lansmanı ve tanıtımı için Mono restoranına gitmişti. Saat 7'den 8'e kadar restoranda kaldıktan sonra özel yaşantısında da görüştüğü yakın bir iş arkadaşına ertesi günkü fotoğraf çekimine hazırlanmak için eve gideceğini söylemişti. Fotoğrafçı ondan tema olarak orman temasının punk ve 80'lerin tarzıyla bileşimini istemişti. Çıkınca en yakın taksi durağına gitmiş olmalıydı ama o saatlerde restoranın civarında bulunan hiçbir taksi şoförü, parantez içinde dosyaya Norges taksi ve Oslo taksiden alınan listeler de eklenmişti. Ne Borgisten Mir'in fotoğraflarını tanımış ne de onu Sagen'e götürmüştü. Kısacası Mono'dan çıktıktan sonra kimse onu bir daha görmemişti. Ta ki Polonyalı iki duvar ustası işe gelip de demir sığınak kapısının asma kilidini kırılmış halde görüp içeri girene kadar. Borgni sığınağın ortasında giysileriyle iki büklüm yatıyordu. Harry fotoğrafı inceledi. Aynı asker ceketi vardı üzerinde. Yüzü beyaz fondötenle kapatılmış gibi duruyordu. Makinenin flaşı bodrum duvarlarında keskin gölgeler oluşturmuştu. Fotoğraf çekimi bir şekilde gerçekleşmişti. Ayrım sonu sayfa 76.